Ayrım 21, sayfa 167. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. 3. bölüm. Yalancının mumu hep yanıyor. Sürekli yaşadığımız psikolojik bir durum var. Ama biz mağduruz, ama biz mazlumuz. Her tartışma mutlaka bu travma beyanına getiriliyor ve bu tartışmalar bir türlü sonuç odaklı olmuyor, olamıyor. Ama bize çok haksızlık edildi. Kuşkusuz ülkemizde mağdurlar ve mazlumlar var. Bunu kim reddedebilir? Üzerinde durmak istediğim tartışmaların bu cümlenin ötesine geçemiyor olması. Hakikat arayışı sert biçimde biz ve öteki mağduriyeti arasına sıkıştırılıyor. Biz masumuz, diğeri zalim. Ne yazık ki biz ve öteki etnisite kültürel yapı dışına çıkamıyor. Hakikat kimin umurunda? Sözde gerçeği belirleyen siyasal ve toplumsal kimlik oluyor. Bu tutum hakikatleri açan anahtar değil, hakikatleri kapatan kapı görevini üstleniyor. Bizimkiler ne derse kesin doğru odur. Kesintisiz biçimde üretilen mazlumluk ideolojisi şüphenin, sorunun katili oluyor. Böylece yalan hızına erişilemez bir hal alıyor. Yapılan haksızlıklar yasa dışılıkları bile meşrulaştırıyor. Bunlara ahlaki ölçü getiriyor. Mecburuz. Hakikat arayışında kültürel, etnik kimlik tek belirleyici etken hale geliyor. Herkes salt algılar üzerinden kendi mahallesinde propaganda yapıyor. Olguların, belgelerin, gerçeklerin önemini yitirdiği bir süreçten geçiyoruz. Buna post-truth deniliyor, hakikat ötesi. Hedef ne olursa olsun kanaat oluşturmak, kindarlık üzerinden halkı kandırmak, bu sebeple mağduriyet yarışı var ülkemizde. Sürekli günah keçisi yaratma ihtiyacı hakikatin ve siyaseti askıya almanın en önemli aracı oldu. Evet, hakikat öldürüldü. Siyaset yalanın avutuculuğuna sığındı. Ülke gündemi salt kötüleme, hınç, düşmanlık üzerinden yaratılıyor. Hakikat arayışını sonlandıran, haklılık ölçütüne son veren, eleştiriye, öz eleştiriye kendini kapatan, çözümleme gücünü dizginleyerek kendi dışında herkesi suçlayan, ceberrut gören ve salt kitlesini memnun etmek isteyen, özellikle siyasiler yüzünden ülkemizde kutuplaşma sertleşti. Sürekli mağduriyeti dile getiren art niyetli, öfkeli bu kafayla hiçbir tartışma yapılamaz. Ezikliğini idealleştiren, maskelenmiş nefret ya da kötüleme dürtüsüyle hareket eden bu politika anlayışıyla sorunlara çözüm üretilemez. Ülkede diyalog değil, monolog sürer gider. Ya hakikat? Hakikati öldürürseniz geriye sadece gürültü kalır ve gürültüden fikir ile çözüm çıkmaz. Dikkat ediniz, artık neredeyse bütün haberlerin temelinde kimlik meselesi var. Yurttaşlık ya da sınıf kimliği yok artık, varsa yoksa etnisite kaygısı. Tüm sorunlar kimlik politikaları üzerinden konuşuluyor, tartışılıyor. Türk, Kürt, Sünni, Alevi gibi kimlikler siyasete malzeme yapıldı, sömürünün aracı haline getirildi. Bu kültürel hegemonya siyasetin diline de yansıdı. Küresel neoliberalizmin, yani vahşi kapitalizmin başarısı bu. Bir dünya sistemi olarak varlığını sürdürebilmesinin, sınıfsal çelişkilerin ikincil düzeyde kalmasına bağlı olduğunu biliyordu. Sömüren kim, sömürülen kim? Ezen kim, ezilen kim? Bunları unutturdu. Kimlikleri öne çıkararak hem kendine karşı çıkacak muhalefeti böldü, hem de yerli pazarlarını dış müdahalelerden koruyan ulus devletleri yıkıma sürükledi. Bunu da yurttaşlık bilincine karşı büyük bir saldırıya geçerek, toplumsal dokuyu parçalayarak gerçekleştirdi. Gölge ordunun hedefi. Anayasa modeli hazırladılar. Başkent İstanbul, resmi dil Arapça, bayrak kırmızı yeşil zemin üzerine beyaz ay ve milli devlet sayısı kadar yıldız. Para birimi dinar. Temel amaç İslam şeriat ve akidesini hakim kılacak İslam Birliği Federasyonu kurmak. İlk toplantı 23-24 Kasım 2017 tarihinde İstanbul'da yapıldı. İkinci toplantı 1-2 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da yapıldı. Üçüncü toplantı 19-20 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da yapıldı. Dördüncü toplantı 12-13 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'da yapıldı. Sonra araya pandemi girdi. İlk toplantının konusu geçmişten geleceğe yönetim biçimleriydi. İkinci toplantının konusu İslam ekonomisi ve ekonomik sistemler oldu. Üçüncü toplantının konusu İslam Birliği için ortak savunma sanayi üretimi seçilmişti. Dördüncü toplantının konusu İslam Birliği için ortak savunma sistemi usul ve esaslarının tespiti olarak ilan edildi. Toplantıları düzenleyen Türkiye Merkezi Askeri Danışmanlık Şirketi Sadat'ın Düşünce Kuruluşu, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, ASSAM. Şirketin kurucusu bir dönem Erdoğan'ın da askeri başdanışmanlığını yapan emekli Tuğgeneral Adnan Tanrı verdi. Dipnot, Genelkurmay Özel Harp Dairesi'nde 4 yıl görev yapan Adnan Tanrıverdi, ordudan 1996 yılında kadrosuzluk sebebiyle emekli edildi. Sadat kuruluşunda tek asker Tanrıverdi değildi. Emekli generaller Mehdi Sungur ve Korkmaz Tagma, emekli albay Nevzat Tarhan'ın yanı sıra emekli albaylar Şenol Önal, Mehmet Zelka, Mustafa Nutku, Ersan Ergür, Turgay Göncü, Kemal Mete, Fethi Kıran, Hüseyin Uludağ, Cengiz Tangören, Yusuf Çağlayan, Mehmet İnkaya, Erol Gündüz, Yakup Baykan, Mustafa Uçtu, İbrahim Çalışkan, İrfan Töre, Nejat Özden, Cahit Uygur, M. Yavuz Ayda kurucular arasında. Emekli binbaşılar Gürcan Onat, Selahattin Arslan, Süleyman Türkmen, Mustafa Bozgeyik ile toplamda 23 subay ve az subay da Sadat'ın kuruluşunda yer aldı. Amaçları neydi? Birini yazayım. Sadat kurucularından emekli binbaşı Gürcan, 2017-2018 yıllarında askeri öğrenci seçim komisyonunda yer aldı. Kimleri seçtikleri sır değil. Sadat toplantılarının vazgeçilmez isminin Adnan Tanrıverdi olmasında şaşılacak bir yön yok. Toplantıyı başında bulunduğu şirket düzenledi. Ancak toplantıların bir diğer müdavimi Nurettin Nebati idi. Yani o dönemin Hazine ve Maliye Bakanı. Üçüncü toplantının açılış konuşmasını yaptı. İslam ekonomisi ve ekonomik sistemler konulu toplantıda şu kararlar alındı. İslam ülkeleri arasında ortak pazar kurulmalı. İslam ülkeleri arasında para birliği kabul edilmeli. İslam ülkeleri arasında İslami elektronik dinar para birimine geçilmeli. Zekat müessesesi devletlerin kontrolünde kurumsal hüviyet kazanmalı ve ortak fon halinde toplanarak değerlendirilmeli. İslami bankacılık sloganı ile faaliyet gösteren finans kuruluşları desteklenmeli. Peki sonra ne mi oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle 2 gün süren toplantılar gerçekleştirdi. 18 varlık yönetim şirketi, 19 Uluslararası Kalkınma ve Yatırım Bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ile teknoloji şirketi temsilcilerinin katıldığı toplantılarda Bakan Nebati konuklarına "Türkiye'ye güvenin" mesajı verdi. Bakan Nebati Riyad'a gitmedi, Kahire'ye gitmedi, İslamabad'a gitmedi, Jakarta'ya, Beyrut'a, Tahran'a, Amman'a, Dakka'ya gitmedi. Hiçbir İslam ülkesine gitmedi. Koştura koştura finansın Kâbesi Londra'ya gitti. Ne oldu şimdi İslam Birliği Federasyonu'na? Aman bankacılar bize güvenin, aman finansçılar bize yardım edin, aman foncular bize biraz para verin. Hayaller dinar, gerçekler dolar yani. Ülkemizde maalesef hayal aleminde gezinmeyi marifet sananlar var. Neymiş şeriatın hakim olduğu İslam Birliği Federasyonu kuracaklarmış. Sorsanıza toplantılarının müdavimi Nurettin Nebati ilk fırsatta soluğu niye Londra'da aldı? Destekçileri Müslümanlar Döviz Bürosu'na koşarak gidip niye dinar değil dolar aldı? AKP'ye en çok oy veren yerler, banka hesaplarında en fazla döviz bulunduran iller. Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane. Gerçeklerle bir türlü yüzleşme yapılmadığı için maalesef sürekli kriz yaşıyor bu güzelim ülke. Bu hakikat ile yüzleşemeyenler ne yapıyor dersiniz? Sadat Başkanı Tanrıverdi'nin Aralık 2019'da ilginç bir çıkışı oldu. İstanbul'da düzenlenen 3. Uluslararası Assam İslam Birliği Kongresi'nde konuşan Tanrıverdi, Mehdi gelecek sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İslam Birliği olacak mı? Olacak. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte Assam bunu yapıyor. Adnan Oktar'ın Mehdi iddiasını biliyorduk. Hasan Mezarcı'nın Mehdi iddiasını biliyorduk. İsminin başına Mehdi işareti sayılan Muhammed adını ekleyen M. Fethullah Gülen iddiasını biliyorduk. Bir de Tanrıverdi'den duyduk. Mesih'in şeceresi. Ezoterik yani içrek öğretiler insanların hep ilgisini çekti. Bunlardan biri Armageddon yani kıyamet savaşı. Buna göre Orta Doğu'da birçok ülkenin katılacağı bir savaş sonrası kurtarıcı yani kimi inanca göre Mesih, kimi inanca göre Mehdi dünyaya gelecek. Yahudilik ve Hristiyanlıkta bu dinsel görüş var. Hinduizm'de Kalki, Budizm'de Maitreya gibi kavramlar bulunuyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu görüş yok. Sonraki yıllarda Şii ve ardından Sünni inanç kurtarıcı dinsel öğretiyi benimsedi. Dayanakları çeşitli yalan yanlış hadisler oldu. İnsanoğlu siyasi, ekonomik, kültürel kriz dönemlerinde hep bir kurtarıcı arıyor. İstiyor ki kurtarıcı gelsin, karmaşayla, zorluklarla dolu hayatını cennete dönüştürsün. İslam tarihinde kavramın ilk ortaya çıkışı Emeviler döneminde Muaviye'den sonra oldu. Umutsuzluk dalgasının arttığı, zulmün yaygınlaştığı ve hızlı sosyal değişimlerin yaşandığı yani dinin bozulduğu dönemlerde ardı ardına Mehdiler ortaya çıktı. Örneğin yıkımın ağırlaştığı, ekonominin altüst olduğu 2. Abdülhamit döneminde Adana'dan Medine'ye, Sudan'dan Yemen'e, Aydın'dan Urfa'ya, Musul'dan Bursa'ya, Hayfa'dan Siverek'e 16 Mehdi olayı meydana geldi. Hepsi hidayete ermiş, geleceği gören yol göstericiydi. Söylemleri aynıydı. Doğruluğun, adaletin, iyiliğin temsilcisi olmak, yeryüzünü imar ve ıslah edeceklerdi. Şunu belirteyim, kehanetlerinin çıkmaması gibi unsurlar kurtarıcıların yok olmasını sağlamıyor. Aksine zamanın gittikçe kötüleştiği her zorlu dönemde toplumsal beklentinin kurtarıcıya olan ihtiyacı artıyor. Mesela Muhammed bin Süleyman, 1884 yılında Suriye Cemmasiye köyünde Mehdi iddiasıyla ortaya çıktı. Hayatını İmam Şibravi'nin kitabı değiştirmişti. Hristiyanların saldırısı ile çekirge istilasının yarattığı kıtlık günlerindeki tavrı ve retorik konuşmasıyla halkın güvenini kazandı. Her yaştan köylü takipçilerini yolculuğa çıkardı, tüm eşyalarını bırakmalarını istedi. Ekin alanlarını yaktırdı. Her kurtarıcının yanında yaşlı bir derviş var mutlaka. Muhammed bin Süleyman'ın yanındaki Nakşibendi Şeyhi Abdülfettah Efendi'ydi. Mehdi Muhammed bin Süleyman ile takipçilerinin yürüyüşünü Osmanlı askeri durdurdu. Mehdi gözaltına alındı. Hiçbir politik iddiası olmadığını söyledi. İkinci Abdülhamit kurtarıcının arkasındaki darbeci güçleri merak etti. Böyle düşünmesinin sebebi vardı. Osmanlı'daki darbeci tekke. Tarikatlar, cemaatler, politika üstü veya partiler üstü mü? AKP öyle gördüğü için 15 Temmuz FETÖ darbesiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Osmanlı'ya baktığınız zaman tarikatlar ve cemaatler siyasetin hep merkezindeydi. Abdülaziz'i darbeyle indirenler arasında sadece askeri mektepler komutanı Süleyman Askeri Paşa yoktu. Bu darbede Yenikapı Mevlevi hanesinin rolü hep göz ardı edildi. İkinci Mahmut ve Abdülmecid bu dergahın koruyucularındandı. Keçecizade Fuat Paşa, Ali Paşa gibi sadrazamlar, Mehmet Saadettin Efendi, Ahmet Muhtar gibi Şeyhülislamlar, nazırlar, valiler, alimler ve eşleri ve kızları bu dergaha intisap etmişlerdi. Ancak Abdülaziz döneminde dergahın saray nezdindeki gücü azaldı. Padişah dergahı ziyaret bile etmedi. Dergah Abdülaziz'e diş biledi. Mesele sadece bu olamazdı. Abdülaziz gerek dış politikada gerekse de ekonomide Sadrazam Mahmud Nedim Paşa'nın inisiyatifiyle Rusya'ya yakın siyaset takip etmeye başladı. Bu durum Osmanlı üzerinde büyük etkisi olan İngilizleri harekete geçirdi. Örneğin Osmanlı'nın Bulgar ayaklanmasını bastırma yöntemi Batı medyasında abartılarak verildi. Sonunda İngilizlerin desteğiyle medrese talebelerinin de katıldığı darbe gerçekleşti. Tabii ki Avrupa darbeyi destekledi. Yeniçeriler sürekli ayaklanıyorlar diye ocakları lağvedilmişti. Yerine konan modern ordu da aynı yolu izledi. Demek ki askeri yapıları değiştirerek darbeler önlenemiyordu. İnsanın kafasının içine değiştirmek gerek. Avrupa orduları aydınlanma çağıyla bunu başardı. Yıllarca mezhep, tarikat savaşlarıyla acılar çeken Avrupa bu sebeple laikliğe sımsıkı sarıldı. 15 Temmuz darbesinden sonra ne olduysa Osmanlı'da da oldu. İkinci Abdülhamit askere güvenmeyip şüphe duyduğu için emir komutayı hep elinde tutmak istedi. Bu amaçla seraskerlik ve erkan-ı harbiye-i umumiye yani genelkurmay başkanlığı kurumlarını denetim altına almak için sarayda bunlara paralel görev ve yetkide teftiş-i askeri ve maiyet-i seniye-i erkan-ı harbiye'yi kurdu. Buraya seçilen subayların askeri başarılarına, kabiliyetlerine, birikimlerine değil sadece saraya bağlılıklarına bakıldı. Oysa mevkileri padişaha bağlı subayların 2. Abdülhamit'e sağlıklı tavsiyelerde bulunmaları bile imkansızdı. Bu durum büyük küçük tüm kararların padişah tarafından alınmasına ve sonunda ordunun çöküşüne neden oldu. Yetmezmiş gibi 2. Abdülhamit başarısızlıkların önüne geçmek için paşaları sık sık divan-ı harbe yolladı. Başarılı olanları da darbe yapar diye pasifleştirdi. Paranoya derecesinde darbeden korktuğu için büyük askeri birliklerin manevra için bile olsa bir araya gelmelerine izin vermedi. Subaylar emirlerindeki birlikleri muharebe koşullarında sevk ve idare etme pratiği edinemediler. Almanya'dan alınan uzun menzilli Mauser tüfeklerini birliklere dağıtırmadı. Kruvazörleri Haliç'te çürüttü. Bunlar orduda tepkilere yol açtı. Subaylar görev ve sorumluluk almaktan kaçındı. Bu kaos ordunun gerekli stratejik planlama yapmasına engel oldu. Tek yapabildikleri emperyalizmin ürünü, Düyun-u Umumiye'nin borçları toplamasına yardımcı olacak bağımsız kolluk teşkilatları kurmak oldu. Mısır, Tunus, Girit, Sudan, Romanya, Karadağ, Bulgaristan, Bosna, Hersek, Kars, Artvin, Habeşistan gibi toprak kayıplarına hiç değinmeyeyim. 31 Mart 1909'da Derviş Vahdettin'in başını çektiği radikal İslamcıların ordu içindeki askerleri etkileyerek darbe girişiminde bulunduğunu biliyorsunuzdur. Osmanlı ordusu içindeki dinci liberal ittifak, Hürriyet ve İtilaf fırkasına yakın kendilerine kurtarıcılar yani halaskar adını veren askerler Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'ya suikast düzenleyerek isyan çıkarmak istedi. Bu arada küçük Balkan devletlerinin Osmanlı'ya savaş açıp yenmesi şaşırtıcı mı? Bu utanç verici yenilgiden sonra halkın orduya olan güveni sarsıldı. Bu kez bozgunu kabullenemeyen Enver Paşa liderliğindeki iddiaçılar yine askeri darbe yaptılar. O dönem binbaşı olan Mustafa Kemal bu durum karşısında ordunun siyasete karışması işi artık bitmelidir. Asker kışlasına, siyasetçi siyaset sahnesine dönmezse her şey mahvolur demişti. Çünkü biliyordu ki tarihimizde hep darbe var. Dipnot. Tek örnek vereyim. Yıl 1446. Bucaktepe vakası nedir bilir misiniz? İkinci Murat'ın yerini oğlu İkinci Mehmet'e yani Fatih'e bırakarak Manisa'ya çekilmesinden sonra para ayarı düşürülünce asker ocağı ve piyasa olumsuz yönde etkilendi. Bundan hoşnutsuzluk duyan Yeniçeriler Edirne'de çıkan ve kentin önemli bölümüyle çarşısını yok eden büyük yangını fırsat bilerek ayaklandılar. Bu Osmanlı tarihinin ilk Yeniçeri ayaklanmasıydı. Yani cuntalar, darbeler, Cumhuriyet döneminin eseri değil. Bu alışkanlık 578 yıldır sürüyor. Buna Osmanlı öncesi tarihi katmıyorum. Son olarak 15 Temmuz'da cemaat darbesini yaşadık. Peki ne yapacağız? Bunların önüne nasıl geçeceğiz? Asıl tartışmamız gereken bu sorular. Sorun askeri sistemde mi? O halde sadece askerlerin değil, sivillerin de kafasını değiştirmesi gerekir. Ön yargıyla hareket edenler ordunun nitelikli subaylarının hapse atılmasını seyrederek TSK'nın FETÖ'nün eline geçtiğini göremedi. Demek yarın başka cemaatlerin darbelerine şahitlik edeceğiz. Darbe tarihinin bize anlatmak istediği bu. Siyaset ordudan elini çekmeli. Saadat ne peki? Bu konuyu bu kadar yazmamın sebebi şunu göstermek. Tarihten hiç ders almıyorlar.
21. ayrımın sonu. Sayfa 174.